yine tavşanın hilesi beyanındadır. Tavşan aslana gitmeyi hayli geciktirdi. Kurduğu hileyi evvela kendi zihninde kararlaştırdı. Uzun bir gecikmeden sonra aslanın kulağına bir iki sır söylemek üzere yola düzüldü. Aklın yapısında nice alemler, bu akıl deryasında ne genişlikler vardır. Bizim görünüşümüz şu latif denizde su üzerindeki kaseler gibi yüzer. 1130. Bizim kalıbımız kasesi ilahi şuurdan boşsa, deniz üzerindeki boş leğen gibi satıhta kalır. Ancak ilahi şuurla olduğu zaman batar ve birlik deryasına dalmaya muvaffak olur. Akıl denizi gizlidir. Aşikar olan suret alemidir. Bu suret alemi o akıl denizinden ya bir dalga ya bir nemdir. Suret her neyi ki denize ulaşmak için kendine vasıta eder, akıl denizi o vasıta yüzünden sureti ve teni kendinden daha uzağa atar. Gönül kendisine sır vereni ve ok kendisini uzağa atanı görmezse, o gafil vücuda benzerler ki atını kaybolmuş sanır ve bindiği atı yolda inatla, hırçınlıkla koşturur. 1135. Halbuki atını kaybettim sanan o kahramanı yine kendi atı rüzgar gibi uçurmaktadır. O sersem bağıra çağıra her tarafı arar, dolaşır, sorar. Kim benim atımı çaldı, nereye götürdü diye haykıran bu kahramana o arif kişi şu cevabı verir. Sen ki atının üzerindesin, aradığın nedir? O yine anlamadan sormaya devam eder. Evet, bu attır. Lakin bu at nerededir? Arif yine cevap verir. Kendine gel. Ey atını arayan şehsuvar. Ruh aslında aşikardır, görülebilir. Lakin yakınlığın ziyadeliğinden görünmez. İnsan içi su ile dolu, dışı kuru bir küp gibidir. 1140. Işık, nur bulunmayan yerde kırmızı, yeşil, sarı, mor bu üç rengi görmen mümkün mü? Fakat senin aklın renkler içinde kaybolduğundan o renkler senin ziyayı, nuru görmene perde oluyor. Ne zamanki gece renkleri örter, ancak o vakit rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğunu anlarsın. Dışarıda ışık olmadıkça renklerin görünmesi imkansızdır. İç aleminin renkleri için de bu böyledir. Dışarıdaki renkler güneşin ve suha yıldızının ışığı ile görünür. İç aleminin renkleri ise ancak hüda nurunun aksiyle belli olur. 1145. Gözünün nuru kalbin nurundandır. Zira göz nuru da kalp nurundan meydana gelir. Kalp nurunun nuru da hüda nurundandır. O hüda nuru ki akıl ve his nurundan pak ve uzaktır. Gece ışık olmadığı için renkleri göremedin. Binaenaleyh nurun zıddı sebebiyle şunu anladın ki, önce nur, ışık görünür, sonra renk. Bunu da nurun yok oluşu ile hiç tereddütsüz anlayabilirsin. Hak, dert ve gamı da onun için yarattı ki, bu iki zıt sebebiyle gönül hoşluğu meydana gele. 1150. Her gizli şey zıddıyla aşikar olur. Şu alem içre yalnız hakkın zıddı yoktur. Onun için o daima gizli kalacaktır. İşte evvela nura, ışığa bakılır, sonra renge. Çünkü zıt zıddıyla meydana çıkar. Beyaz renkli rumiler ve siyah derili zinciler gibi. Sen nuru, nurun zıddı olan zulmetle bildin. Sudur ve zuhurda zıt zıddı gösterir. Varlık aleminde ancak hak nurunun zıddı yoktur ki onu da zıddıyla göstermek mümkün olsun. Elbette gözlerimiz onu idrak edemez. Ancak onun bizi görüp idrak ettiğini sen Musa ile Tur hikayesinde gör. Dipnot: gözler onu idrak edemez. Fakat o gözleri idrak ve ihata eder. En'am 103. 1155. Suretle manayı aslan orman gibi ya da ses ve sözle ifade olunan düşünce gibi bil. Bu ses ve söz düşünceden zuhur etti. Bunu bilesin. Lakin o düşünceler denizi nerede? İşte onu bilemezsin. Ama ne zaman ki latif bir söz dalgası görürsün, onun kopup geldiği denizin de yüce bir deniz olduğunu anlarsın. Vaktaki ilahi bilgi tefekkür dalgaları halinde zuhura geldi. Önce söz ve ses haline girdi. Bu söz ve ses de kelimeler ve cümleler şekline girip suret bağladı. Sözden bir suret, bir şekil doğdu. Sonra yine öldü. Böylece dalga yine geldiği denize döndü. 1160. Suret, suretsizlik aleminden zuhura geldi. Oradan yine suretsizliğe rücu etti. Zira biz yine Cenab-ı Hakk'a rücu edeceğiz. Dipnot. Bakara 156. Bil ki her lahzada ölüm ve ricat vardır. Mustafa, dünya bir andan ibarettir buyurur. Dipnot, hadis-i şerif. Cümle alem her an yok olmadadır. Bir yandan da her an zuhur ettiğinden baki görünmektedir. Alemin varlığı her nefes gidip gelmededir. Tek nefes bile bu soyunup giyinmeden uzak değildir. Bizim fikir ve endişemiz güya bir oktur. Ok havada nasıl durabilir? Ta hüdaya kadar çıkar. 1165. Bizim vücudumuz, dünya ve onda ne varsa her nefeste ölür ve dirilir. Fakat biz onu öyle durur gördüğümüzden bu ölüp dirilmeden habersiz kalırız. Ömür bir akar su gibi durmaksızın kayıp gider. Biz onu cesette kesintisiz olarak görürüz. Ucu ateşli değneği hızlı hızlı oynattığın zaman nasıl bir ateş hattı olarak görürsen, ömür de çabuk akıp geçtiğinden sana devamlı imiş gibi görünür. Ucu ateşli bir dalı süratle sallarsan, o ateş noktası sana uzun bir çizgi gibi görünür. Ömrün uzun görüntüsü de Allah'ın sun'unun sürat ve kudretindendir. Bu sürat ömrü uzun ve daimi gösterir. 1170. Bu sır ve gerçeğin talibi olan kimse, eğer allame de olsa bunu kendiliğinden keşfedemez. İşte Hüsamettin buradadır. O yüce bir kitaptır. Onu oku. Tavşan arslana nasıl bir oyun oynayacağını önce kendi zihninde tasarladı. Ona söyleyeceği sözleri bir defa kendi kendine söyledi. Sonra arslanın kulağına büyük bir sır vermek için yola koyuldu. Tavşan burada maat aklını temsil ediyordu. Bunun içinde tedbirli ve düşünceli davranıyordu. Tedbir ve düşünce aklın tecellisidir. Allah'ın büyük hikmeti olan akıl öyle bir deryadır ki insan sureti bu deryada yüzen kase gibidir. Su üzerinde yüzen bir leğenin içine su dolarsa leğen batar. Bunun gibi vücut kasesi de akıl deryasının sularını almaya, sırlarla manalarla dolmaya başlayınca bu görünen renk ve şekil aleminden geçerek ve onların nasıl bir görünüşten ibaret olduğunu anlayarak ilim ve hikmet deryasına dalar. İçi akılla, anlayışla dolarak varlıktaki birliği görmeye başlar. Ruhu bu derin zevkle taşacak kadar dolar. Burada akıldan maksat aklı küldür. Aklı kül tam ve mutlak akıldır. Yaratıcı kudretin hareket halindeki tecellisidir. Demek ki Allah aklı küllü yaratmış ve bu aklı külde bilinmek ve kudretini göstermek için nefsi kül denilen alemleri meydana getirmiştir. Nefsi küllün akıla nispetle noksanlığıdır ki onu kendini bütünlemek yolunda bir harekete sevk etmiş 9 gök ve 4 unsur yani ateş, hava, su ve toprak bu hareketten meydana gelmiştir. Ruhun bir tende olgunlaşması sağlayan nebat, hayvan ve insan tecellileri de yine bu hareketin neticesidir. Bütün bu hareketlerin hedefi ruhun tekrar Allah'a ulaşması, Allah'a varmak için merhalelerden geçebilmesi, bilhassa kamil insandaki tecelliye mazhar olmasıdır. Bu sebepledir ki akıl deryası gizlidir. Meydanda olan akılın bilinmesini sağlayacak bir alem halinde tecelli eden bu suret alemi, bu görünen alemdir. Ten ve suret, akıl deryasını bilmek ve bu deryaya varmak yolunda araya ne vasıta koyarsa koysun, bu vasıtalar onu deryaya yaklaştırmaz. Bilakis uzaklaştırır. Kişiyi akıl deryasına götürecek, kendi geçici varlığından bir sır gibi saklı duran ilahi nurdur. Sana ışık tutacak akıl deryasından bir nem, bir damla olan bu nurdur. Buna mukabil bir ok, kendini uzağa fırlatanı, gönül de kendisine sır veren o ezel sevgilisini görmezse, kısaca ilahi sırları söyleyen ve anlayanın kendinde olduğunu his ve idrak etmezse, bu bindiği ve üzerinde bulunduğu atı başka yerlerde arayan gafil süvariye benzemek olur. Kişi hakka varma yolunda böyle bir rüzgar yürüyüşlü ata binmiş, ona bindirilmiştir. Gaflet bindiği attan haberli olmamaktır. Burada attan murat, haktan gafil olan kimsenin aklı ve ruhudur. Bir akılla bir ruha bindirildiği halde akıldan da ruhtan da habersiz olmak, bu atı boş yere koşturmak ve koşturduğu atı başka yerlerde hem de hiddetle ve gafletle aramaktır. O kadar ki at altında olduğu halde onu şuraya buraya koşturup her yerde benim atımı kim çaldı diye bağıran atlı gibi insan bu akıl ve ruh atından gafil olabilir. Arif kimse bu süvariye sorar. Sen ki atının üzerindesin, aradığın nedir der. O yine anlamaz. Hatta evet bu attır fakat bu at nerededir diye soracak olur. Buna verilecek cevap da ey süvari kendine gel'den başka nedir? Ruhlar alemini kendi ruhunda değil, aklı kül alemini kendi aklında ve lahut alemini kendi içinde bulmak isteyen kişi yolunu bulmuş demektir. Ruh hakikatte gizli değildir. Erbabına onu görmek de mümkündür. Onun görünmeyişi sana olan yakınlığının ziyadeliğindendir. Bu bakımdan insan içinde ebedi hayat veren mukaddes su bulunan sırlı bir küp gibidir. Bu küp dışarıdan kuru, hatta içi boş görünür. İşte küpün içindeki hayat suyunu göremeyen insan gibi gönül gözü açık olmayan kimse de insan varlığındaki ruhu ve bu ruhtaki ilahi güzelliği görmeye muvaffak olamaz. Çünkü bakışlarında bu güzelliği görecek ve gösterecek nur mevcut değildir. Bir yerde nur bulunmazsa renkler nasıl seçilir? İlk görünen ve gösterici olan nurdur. Güneş veya ay ışığı nasıl dış alemin renklerini, şekillerini görmemizi temin ediyorsa, insanın gönül nuru da büyük güzelliği ve sonsuz hakikati görebilmeyi sağlar. Renkleri ve şekilleri görüp de onları göstereni görememek böyle bir nurdan gafil olmaktır. Böyleleri için renkler ilahi nuru görmekte birer perdedir. Sen bu renk ve şekil perdeleri arasında kalırsan elbette onu göremezsin. Ermiş insan, kamil mürşit o kimsedir ki önce ilahi nuru yani Allah'ı idrak eder. Sonra onun nuruyla aydınlanmış varlıkların sırrına varır. Bu önce sanatkarı, sonra sanatını ve eserini görmek seviyesidir. Kur'an'ın hakikatleri aydınlatan nuru, irfan nuru, insanın dışında ve içinde tecelli eden nur, bütün bunlar bu nurlarla aydınlanmışlar için bir tek hüda nurudur. Akıl, söz, yazı, duygu ve düşünce hep bu büyük nurun ona layık olan insandaki tecellileridir. Gece karanlığında varlıkların ne renkte, ne şekilde oldukları nasıl görülmezse, Hakk'ın nuru tecelli etmedikçe, gönüldeki manevi varlıklar da renksiz ve gizli kalmaya mahkumdur. O kadar ki, insanda göz nuru, hakikatte kalbin nurudur. Çünkü gözde nur, hakikatte gönüldeki nurdan meydana gelir. Yüce Tanrı dertleri, kederleri bile o hikmetle meydana koymuştur ki, gönül bu acıları tadıp hazzın ve şevkin nurunu görsün. İnsan hastalık olmazsa sağlığın, açlık olmazsa tokluğun, zahmet olmazsa rahatın, kötülük olmazsa iyiliğin, çirkinlik olmazsa güzelliğin, nihayet yokluk olmazsa varlığın kıymetini bilemeyecektir. Şu da var ki bütün gizli kuvvetler ve gizli nimetler zıtlarıyla meydana çıkar. Yalnız Allah'ın zıddı yoktur. Onun yüce vasıfları olan varlık, güzellik ve iyilik için zıtlar vardır. Bunlar yokluk, çirkinlik ve kötülüktür. Fakat bizzat Hakk'ın zıddı mevcut değildir. Bu sebeple o, varlıkta ortağı ve Allah'lıkta zıddı olmayan Yüce Tanrı daima gizli kalacaktır. Allah'ın gizliliğindeki sonsuzluk, onu bize tecelli ettiren vasıflarının kemalindedir. Çünkü sonsuz gizliliğine mukabil, bu yaratılmışlar aleminde gören göz ve seven gönül için her renk, her ışık ve her şekil ilahi varlığın uçsuz bucaksız bir aynadaki tecellisinden başka bir şey değildir. Madem ki biz nuru, aydınlığın zıddı olarak karanlıkta biliyoruz, bu o demektir ki her şey kendi zıddıyla malum olur. Fakat zıddın zıddı ayan etmesi bu yaratılmışlar alemi içindir. Hakkın varlığı için bu yüzden bir zıt düşünülemez. Çünkü vücutta Hakk'ın nuruna zıt yoktur. Şeriki ve benzeri olmayan Allah'ı tezatları ile bilmek bunun için mümkün değildir. Bizim gözlerimiz Allah'ı idrak edemez. Çünkü o ihata olunmaktan münezzehtir. Halbuki idrak ancak ihata ile mümkündür. Bu gerçeği daha iyi anlamak için Musa ve Tur hadisesini düşüneceksin. Allah'ın nuru Tur dağına aksettiği zaman dağ parçalanmış, Musa ise bu nurun tecellisi anında düşüp bayılmıştı. Aslan ormanda yetişir, sonra yine ormana döner. İşte mana alemini böyle bir ormanlık bileceksin. Bu görünen alem bir mana ormanından kükremiş, oradan zuhura gelmiş fakat sonunda yine oraya dönecek. Sen duyarsın, düşünürsün fakat ne duygun ne düşüncen görünür. Ancak duyguların coştuğu, endişelerinin çoğaldığı anda söylemeye hatta feryada başladığın bilinir. Sesin duygularını da düşüncelerini de ifade eden bir ahenk kazanır. Biz sözü ve sesi duyarız fakat onu zuhura getiren duygu ve düşünce alemini göremeyiz. Bir insana varlığındaki duygu ve düşünce bu ölçüde gizli ve görünmez olursa, ilahi varlığın duygu ve düşünce alemini sen düşün. O yüce manayı sen idrake çalış. Onun gizli ve görünmez oluşunun hikmetini, hele azametini belki böyle anlarsın. Tanrı kainatı bir suret alemi halinde yaratmayı düşündüğü zaman önce bu yalnız ilahi bir düşünceydi. Sonra harf, ses ve nihayet söz oldu. İlahi düşüncenin söz haline girmesi Allah'ın ilk kelamı olan ol emrini vermesiyle başladı. Kısaca bu suret alemi bir mana denizinden zuhur etmiştir ki dönüşü yine oradadır. Sözden suret doğar. Kelimeler, cümleler ve manalar zuhura gelir. Fakat zaman içinde bu suretler geçip gider. Yerlerini yenileri alır. Suretler suretsizlik aleminde zuhur eder. Sonra yine geldiği yere döner. Onun için bu dünyada her an bir ölüm, dirim, geliş ve gidiş vardır. Suretlerin tecellisi külli aklın eseridir. Her suret ve her hareket ilahi isimlerin manalarını ifade içindir. Bu ilahi isimler Cenab-ı Hakk'ın sayısız vasıflarının kelimelerle ve kelimelerdeki manalarla nihayet bu manaların vücuda getirdiği eşya ve hadiselerle ifadesidir. Cümle alem her an yok olmakta ve her an zuhur etmektedir. Bu bize devamlılık hissini verir. Bizim vücudumuz, dünya ve onda ne varsa her nefeste ölür ve dirilir. Fakat biz onu devam üzere durur gördüğümüzden bu ölüp dirilmenin farkına varamayız. İnsanların düşünceleri, endişeleri atılmış bir ok gibidir. Bu ok ilahi düşüncenin, ilahi ilhamın insan kalbine değdirdiği mana okudur. Fakat ok nasıl havada durmaz ve hedefine koşarsa bu fikir ve mana oku da yine son hedefi olan Huda'ya varır. İnsan ömrü bir akarsu gibidir. Birbiri ardınca gelen ve giden su nehirde, ırmakta daima var görünür. Suya devamlılık veren bu durmayan akıp gidiştir. Bu tıpkı ucu yanmakta olan bir dalı süratle sallamaya benzer. Dalı düz sallarsan ateş bir çizgi, çevirerek sallarsan bir daire gibi görünür. Bunun sebebi çabukluk ve hareket çokluğudur. Göz kendisine ateşten bir çizgi veya ateşten bir daire gibi görünen hayalin aslında bir noktadan ibaret olduğunu idrak edemez. Tıpkı bunun gibi görünen alemdeki varlık suretlerinin çokluğu ve imtidadı içinde bir birlik noktası görebilmek kolay değildir. Hakikatte ilahi sanatın süratidir ki insana bir noktalık ömrü bir çizgi gibi gösterir. İnsan bütün bu gerçeklere dikkat ettiği zamandır ki uluhiyet alemi ile suret alemi arasındaki farkın ehemmiyetini hatta ölçüsünü idrake bir adım atmış sayılır. Gözünün önüne yalnız baş parmağını koyan kimse güneşi ve başka her şeyi göremez olur. Halbuki göremediği alemin büyüklüğüne nispetle onu görmeye engel olan parmağı ne kadar küçüktür. Demek ki büyük sırlar küçük görüşlerle bilinmez. Onları bilmek için allame olmak da yetmez. Bir yüce kitap olan Hüsamettin Çelebi'yi ve her devirde bu uluların varisi olan kamil insanı bul. Böylece de muhtaç olduğun Allah ilmini tahsil edip hak arifi ol.